Herkese merhabalar, ben Cem Sümbül.
Ben Barış Cankı.
Yine sizlerle her hafta olduğu gibi karşınızdayız. Otomotiv dünyasına geçtiğimiz hafta neler oldu, bu hafta neler olabilir konusunu konuşacağımız programımıza hoş geldiniz. Bu hafta da tabii ki her zaman olduğu gibi sevgili Barış Cankı hemen karşımızda. Ve tabii ki haberlerin detaylarının hepsini kendisinden alacağız. Fakat biz programa başlamadan önce her hafta belirttiğimiz gibi YouTube algoritmasına destek vermek için, bize destek vermek için lütfen eğer bizi daha önce izlediyseniz veya bu programı ortalarına falan geldiniz, evet ya keyifliymiş, fena değilmiş derseniz eğer lütfen yorumlara işte emoji bile olabilir veya işte iyiymiş, kötüymüş diye bir şeyler yazabilirseniz, öldürücü olmayacak eleştirilerinizi bırakırsanız memnun oluruz. Aynı zamanda tabii ki bunu başka bir arkadaşınızla bu linki paylaşırsanız, kanalımıza abone olursanız da memnun oluruz çünkü bizi ve YouTube algoritmasını desteklemiş olursunuz diyorum ve hemen Barış'a dönüyorum. Barış nasılsın, ne var ne yok, iyisin umarım.
İyiyim abi, çok şükür. Yine haftayı kapatmak üzereyiz. Güzel haberlerimiz var. Sen nasılsın?
Güzel haberlerimiz var deyince hemen tabii gözüm dönüyor ekrana. Çünkü ben de haberlere bakıyorum ya neler var diye. Bu hafta Çin mahallesinden çıkamayacağız gibi ama.
Evet, bu hafta bol bol Çin mahallesindeyiz. Böyle güzel tanıtılan yeni modeller var. Hanover'de biliyorsun ticari araç fuarı vardı. Oradan birkaç haberimiz var. Çinliler özellikle işte B7 olsun, Maxus olsun güzel ticari araçlarını tanıttılar. Oradan böyle karışık ama dediğin gibi yoğunluklu olarak böyle yine Çin tarafındayız.
Peki o zaman ilk haberimizi ekrana veriyorum. Maxus, şimdi ticaride dedin zaten Çinliler hani bir bu eksik kalmıştı diyerekten bir de bu ticari alanda, hafif ticari alanda yani tamam yapın kardeşim de bak bir daha bize vergi yükü falan çıkartmayın ya. Bunu Türkiye'de yapın bir daha bize uğraştırmayın ya. Gözünü seveyim ne olur. Evet buyursunlar.
Evet, şimdi karşımızda duran model bir ticari araç. Panel van, zaten tasarımından da görüldüğü gibi Türkiye pazarına giriş yaptı. Tabii ki yeni bir marka değil. Türkiye pazarına ilk defa ilk modelini satmıyor. E-Deliver 3 isimli bir model getirmişlerdi. Yanılmıyorsam geçtiğimiz yıl, yaklaşık aşağı yukarı 1 yıl falan oluyor. E-Deliver 3'ün ben lansmanına gitmiştim. Biraz daha ufaktı. Zaten isminden de anlaşılacağı üzere bu E-Deliver 5 modeli biraz daha büyük. Onun tasarımı açıkçası biraz daha içten yanmalı motorlu klasik geleneksel panel vanlara benziyordu ama %100 elektrikli bir modeldi. Ben onun tasarımını çok beğenmemiştim açıkçası ama şimdi buna baktığımız zaman biraz daha elektrikli araç pazarına yakışır. Tam bir tasarımıyla da elektrikli araç olduğunu belli eden bir araçla karşı karşıyayız ve Türkiye'de ikinci model olarak satışa sunuldu. Hemen fiyatını söyleyeyim, 1.675.000 TL'lik. Bir başlangıç fiyatı var. Bu arada lansmana özel sıfır faizli kredi avantajı da sunmuş burada marka. 300 bin TL için 12 ay kredi kampanyası sunuluyor. Bunu da hemen iliştirmiş olalım. 300 bin
tabii çok bir şey değil ama banka kredileri genelde otomobil için böyle oluyor maalesef. Yani sanki arabayı alabilecekmişsin gibi reklam koyuyor. Sıfır faizle alabilirsin diyor. Sonra 300 bini görüyorsun.
Evet.
Guayn guayn guayn diye bırakıyorsun olayı. Evet ama neyse peki.
Maalesef öyle. Ya bu sıfır faizli kredi kampanyası 300 bin TL tabii ki şu anda sıfırdan aracı alacaklar için hani yapılan bir şey değil de elindeki atıyorum aracı satacak veya işte bir birikimi vardır üstüne eklemesi gerekiyor. Hani onun için bir destek mahiyetinde düşünebiliriz. Çünkü sıfır yani günümüzdeki bu taşıt kredileri sıfırdan bir otomobil almak mümkün değil yani bu kredilerle. O yüzden bunu bu şekilde bir destek olarak düşünebiliriz. Ama zaten 300 bin TL 12 ay baktığımız zaman aylara böldüğümüzde ödemeleri de bayağı bir yüklü çıkıyor. Onu da söylemek lazım.
Bravo. Çok doğru söylüyorsun. Yani sıfır faiz olmazsa o da başka bir dert. Yani parayı yetiştireceğim derken sıfır faizle gerçekten hele bir de bu enflasyon devam ederse veya biraz oynarsa zaten aldığın sıfır faizli kredi bir nevi beleş para gibi oluyor. Yani evet. Çok doğru.
Aynen öyle.
Evet, peki nasıl motor gücü yani kilowatt gücü falan onlar bize memnuniyet sağlayacak cinsten mi? 1,5 milyonu verdin ama.
Yani aslında dediğim gibi E-Deliver 3 modelinden biraz daha büyük bir araç. Baktığımızda işte 5250 mm yani 5 metrenin üzerinde bir uzunluğu var. 7.7 metreküp yükleme hacmi 1265 kilogramlık bir taşıma kapasitesi var. Baktığımız zaman aslında şöyle Türkiye pazarında %100 elektrikli ticari araç bu tarz panel vanların çeşitliliği oldukça az. Hani bu da güçlü bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor ki zaten marka daha önce belirtmişti bu E-Deliver 3 modeli kendi segmentte bu ticari araç, elektrik ticari araç segmentte Türkiye'de en çok satan model olmuştu. Hani bunu markanın kendi iddiası bu. E-Deliver 5 modeli de büyük ihtimalle bu iddiayı sürdürecektir diye düşünüyorum. Hemen şöyle teknik özelliklerine bir göz atmak istiyorum. 120 kW güç ve 240 Nm tork üreten bir Elektrik motorumuz var bu araçta. Sıfır yüz hızlanmasını 10.7 saniyede tamamlıyor. Aslında hani güzel performanslı bir araç olduğunu söylemek mümkün. Doğru. WL tipi, Avrupa'da geçerli olan WL tipi normuna göre de 489 kilometrelik bir menzil sunuyor birleşik kullanımda. Yani şöyle, batarya kapasitesi de 64 kWh bu arada. Hani çok büyük bir batarya olmamasına rağmen 500 kilometreye yakın bir menzil sunması WL tipiye göre. Hani bence bir ticari araç için iyi bir değer olduğunu söylemek mümkün. Çünkü günümüz ticari araçlarına baktığımızda başka markalar, yani Avrupa'da satılan olsun, Çin'de satın al olsun, Türkiye için konuşmuyorum ama oradakiler genelde böyle tamam, yine şehir içi son, böyle son kilometre dediğimiz şehir içi dağıtım, kargo şirketleri için zaten üretiliyor bunlar ve 200 kilometre, 250 kilometre, 300 kilometre bandında düşük menziller sunuyorlar. Ama bu araca baktığımızda hani sıfırdan bir elektrikli araç olarak tasarlandığından dolayı WLTP ile 500 kilometreye yakın bir menzil sunması zaten şehir içi kullanımda büyük oranda ihtiyacı karşılayacaktır diye düşünüyorum. Neden? Çünkü zaten şehir içinde trafikte kullanacaksın. Rejeneratif frenleme var. Dur kalk yaparken, fren yaparken bu sistem sayesinde zaten bir enerji akışı olacak ekstra bataryaya. O yüzden hani enerji tüketimi de düştüğü için bu menzilin belki üzerinde bile değer elde edilebilir şehir içi kullanımda. O yüzden bence gayet yeterli olduğunu söyleyebilirim. Onun dışında diğer detaylara bakıyorum şöyle. Tabii ki şarj hızı da önemli. Çünkü aracın bataryası şarjı bittiğinde hani bir an önce şirketin şarja takıp en kısa sürede tekrar çalışabilir, operasyonel duruma gelebilir olması lazım. 11 kW'lık 3 fazlı AC şarj istasyonunda %20'den %80'e 4 saatte ulaşıyor. Ama bunun yanı sıra 70 kW'lık bir DC hızlı şarj desteğimiz de mevcut. Bu da %20'den %80 süresini 36 dakikaya kadar düşürüyor. Yani bence yeterli bir makul bir süre.
Evet.
Böyle güzel bir elektrikli araç olmuş. Dediğim gibi Türkiye'de zaten Panelvan tarafında, ticari tarafta çok fazla seçenek yok. Umarım zaten daha böyle artar bu seçenekler. Bu tarafta da rekabet olduğunu ve fiyatların yavaş yavaş aşağı düştüğünü görürüz. Her şekilde zaten biliyorsun otomotiv dünyasında her şeyde böyle. Evet. Çeşitliğin artması, rekabetin artması tüketiciye ekstra fiyat düşüşü olarak yani yansıyacaktır mutlaka.
Çok doğru. Peki bence şey diye bakınca da, yani şekline şemaline baktığım zaman da dediğin doğru, keyifli güzel bir araç olarak görünüyor. Elektrikli araç meselesinin havasını çok rahat hissettiriyor. Sıcak bir arabaya araca benziyor gerçekten. Yük kapasitesi olarak falan da güzel. Ben şunu merak ettim acaba. Hani biz elektrikli araçlar için zaman zaman böyle şey konuşuyoruz ediyoruz acaba. Birincisi bunu kullandığın zaman zaten elektrik masrafından tabii ki, yani daha doğrusu mazot, işte ne bileyim buna bağlı servis, şu gibi buna benzer konulardan bayağı bir feragat etmiş olacaksın. Sonrasında merak ettiğim, bunu uzun vadeli kullandıktan sonra acaba hani ticari kullanımda ne gibi avantajlar ve dezavantajlar söz konusu, onlara bakmak lazım belki.
Evet.
Ya da işte diyelim yani bunu 5 yıl kullandın, 10 yıl kullandın, sonra ne yapacaksın, pil meselesi azalınca ne olacak konusunu belki Türkiye için de bir yanıt vermek gerekecektir diye düşünüyorum. Ama tabii ki zaman içerisinde Türkiye'de TOG olduğu için de bu elektrikli araçlarla ilgili mutlaka daha fazla konuyu göreceğiz ki zaten görüyoruz. Yani bu anlamda avantajlıyız. Hakeza zaten BYD'nin de kapıda olduğunu, Chery'nin burada olduğunu düşünürsek aslında işler güzel olabilir. Bu sorulara kolay yanıt verilebilir hale gelebilir Çin'e baktığımız zaman diyorum.
Evet.
Hemen bir sonraki.
Evet, şöyle bir sonraki habere geçmeden ben şunu eklemek istiyorum. Aslında Çok güzel bir şeye değindin ve senin sorduğun sorunun cevabını çok detaylı olmasa da marka burada vermiş. Açıkçası şuna değindiklerini zannetmiyorum. Şunu hesaba kattıklarını düşünmüyorum. Atıyorum bu aracı 10 yıl kullandın ve işte batarya artık ömrü azaldı. Bataryanın değişmesi gerekiyor. Bu maliyeti bu hesaba kattıklarını düşünmüyorum kesinlikle ama markanın şöyle bir açıklaması var. Kendi şeylerine göre, yani bu şeyde ticari araçlarda biliyorsun dizel motor kullanıyor zaten. Evet. Dizel motorlu muadillerine göre %85'e varan oranda kullanım maliyeti tasarrufu sağladığı belirtiliyor.
Kesin sağlıyordur. Evet. Yani düşünüyorum,
bu hem bakım tarafında yani. Evet, filo olarak baktığında tabii ki bunlar genel olarak bir araç filosu olarak baktığında işte hem bakım tarafında bakım maliyetleri daha düşük, hem yakıt tarafındaki özellikle zaten sen kendi şirketinin önüne şarj istasyonlarını kurduğunda, şarj cihazlarını kurduğunda, kendin şarj ettiğinde çok yüksek değerlere varabiliyor bu tasarruf. Ki markanın da belirttiği zaten %85 oranında bir tasarruf ortaya çıkmış durumda. Bir de şunu eklemek istiyorum ben. Şimdi Maxus dediğimiz zaman, bu markayı bilmeyenler, bir Çinli marka olduğu için hani güvenlik konusunda belki soru işareti olanlar olabilir akıllarda. Şimdi Maxus SAIC bünyesinde, Çinli SAIC bünyesinde nereden biliyoruz? Aslında MG'den biliyoruz. Biliyorsunuz evet. Türkiye'de uzun zamandır satılan ve otomobilleri bayağı beğenilen bir marka oldu MG. İngiliz kökenli ama Çinli SAIC bünyesinde. Maxus da aynı şekilde bu dev şirketin bünyesinde faaliyet gösteren bir ticari araç, elektrikli ticari araç markası aslında ve Euro NCAP'te Avrupa'da da satıldığı için Euro NCAP'te bu ticari araçların değerlendirmeleri farklı oluyor. Onlara baktığımızda platinyum seviyesinde bir derecelendirmiş yani oldukça yüksek bir değer almış ticari araçtan bahsediyoruz. Hani bunları da merak edenler için eklemek istedim.
Valla bu bence evet ben mesela direkt merak ederdim. Hani benim gibi birisi için yani güvenlik meselesi çok önemli. Hatta böylece sen teşekkür ederim öğrenmiş oldum. Demek ki onlar da bu platinum diye farklı farklı ilerliyor bu.
Evet.
Hani, öbür türlü bir yıldızlara bakıyorduk biz işte. 5 yıldız aldı, 4 yıldız aldı diye.
Diğer araçları biraz işte daha farklı.
Farklı çok doğru. Öyle olması gerekir zaten. Çok iyiymiş. Teşekkürler. Diğer bilgi de bence hani %85 ne oluyor mesela biz WLTP ile ilgili konuşunca diyoruz ki işte o 400 diyor. Tamam ya demek ki o en kötü 350 falan gider. Hadi o da 185 demiş olsun. Bu demek ki bize %70 kazandırır. O anlamda tabii ki esnaf için de önemli detaylardan bir tanesi bence bu. Dikkat et. SAIC detayı daha da önemli. SAIC ile ilgili bilgileri sen daha önce bize burada vermiştin zaten. Hani MG'yi kenara koydum. SAIC'in ne kadar büyük olduğunun altını da çeşitli şekilde çizmiş oldun diyorum. Yakışıklı bir arabayı şimdi şöyle gösteriyorum madem öyle bu konunun devamına. Ford Ranger ama o da ne? Yani Ranger'da elektrik kablosu görüyorum. Gidiyor.
Evet. Şimdi bol bol Çin'den konuşacağız dedik ama araya tabii ki yakından tanıdığımız bazı modelleri de sıkıştırmadan olmaz.
Tamam.
Ford Ranger'dan yani Türkiye pazarında da Avrupa'da olsun, Türkiye pazarında olsun sevilen bir pick-up modelden bahsediyoruz ki Ford Ranger artık biliyorsun Amarok'un da temelini oluşturan bir model olarak karşımıza çıkıyor. Volkswagen ve Ford arasında yapılan ticari araçlar kapsamındaki işbirliği tarafında. Şimdi zaten geçtiğimiz yıl bir fuarda bundan yaklaşık bir yıl önce plug-in hibrit yani şarj edilebilir hibrit versiyonu duyurulmuştu Ranger'ın. Ve aradan bir yıllık geçen süreçte artık resmi olarak tanıtıldı. Yine Hanover'deki bu ticari araç fuarında karşımıza çıktı plug-in hibrit versiyonu. Neleri var? Tabii ki baktığımız zaman zaten ilk etapta tasarım tarafında, dış gövde tasarımı tarafında mevcut Ranger'dan çok da farklı olmadığını görüyoruz. Hani büyük farklar yok. Tamam elektrik desteği burada geliyor ama tasarım noktasında böyle hani Ford açıkçası çok böyle hani bu aracı olduğundan mevcut içten yanmalı versiyondan ayrıştıralım, bambaşka görünsün, farklı detaylar koyalım kafasında ilerlememiş. Ama onun dışında bu plug-in hibrit versiyona özel Stormtrak adı verilen bir versiyon çıkarılmış. İlk etapta bu plug-in hibrit seçenek bu sınırlı üretim olarak üretilecek şu anda baktığımız versiyon. Bu versiyonla tercih edilebilecek ama arkasından tabii ki ilerleyen süreçte Wildtrak ve XLT donanım seviyelerinde de tercih edilebiliyor olacak. Bu Stormtrak adı verilen versiyonun tasarımı biraz böyle değişik. Neler var bunda? İşte jantları biraz daha sanki jantlar açıkçası biraz elektrik desteği olduğunu gösteriyor bu araçta. Biraz daha böyle kapalı aerodinamik bir tasarıma yer verilmiş mevcut jant tasarımlarından ziyade. Evet. O birazcık aracık kendini belli ediyor ve Stormtrak versiyonunun bir diğer detayı da bu yanda kapı altlarında bu siyah renkli çıkartmalara yer veriliyor olması. Tabii ki plug-in hibrit bir araca baktığımız zaman bunu bir rozet olarak sağda solda görmemek olmaz. Hemen şöyle ön kapı bu çamurluğun hemen gerisinde bir parlak krom parça görüyoruz. Orada plug-in hibrit yani PHEV yazısı hemen dikkat çekiyor. Tabii ki burada plug-in hibrit Ranger'a baktığımızı net bir şekilde görebiliyoruz. Teknik detayları neler? Baktığım zaman bu otomobilin kaputu altında 2.3 litre EcoBoost benzinli motorun yer aldığını görüyoruz. Ve 10 ileri otomatik şanzımanla kombine edilmiş. 75 kW'lık bir elektrik motorumuz var ve 11.8 kWh'lik lityum-iyon batarya paketi bulunuyor. Tabii biliyorsun plug-in hibritlerde %100 elektrikler kadar büyük bataryalar bulunmuyor. Sadece hani belli işte 80-100 kilometrelere kadar bir safe sürüş menzili sunması açısından 15-20 kWh'lik küçük bataryalar kullanılıyor. Toplamda bu otomobil 275 beygir güç ve 690 Nm tork üretiyor. Yani tork değeri zaten benzinli motorla elektrikli kombine ettiğinde tork değeri oldukça yüksek ki hani Raptor'u biraz es geçersek ki Avrupa'da satılan Ranger Raptor'dan bile daha yüksek galiba bu değer. Amerika'dakini çok bilmiyorum. Amerika'dakini geçmiyor olabilir. Oradaki biraz daha evet, yüksek değerleri var ama.
Daha hayvani tercih ediyorlar. Doğru
evet,
söylüyorsun.
Evet. Avrupa'da satılan versiyonu da dahil edersek şu ana kadarki en bu yüksek tork değerine sahip en yüksek performanslı Ranger olduğunu söylemek lazım bu plug-in hibrit versiyonu. O yüzden hani ben pick-up kullanacağım, ben kamyonet kullanıyorum, güçlü olsun, performans olsun dersen işte bu plug-in hibrit tam sana cevap veren bir seçenek. Ama onun dışında tabii ki elektrik motoruna sahip olması saf içten yanmalı bir araca göre daha da yakıt tüketimi tarafında tasarruf vaat ediyor. Bu araç biliyorsun binek otomobiller işte 80-90-100 km'lere kadar saf elektrik sürüş menzili vaat ediyor ama bir kamyonetten bahsediyoruz. Onda saf elektrik sürüş menzili o değerlere varamıyor. Tam dolu batarya ile WLTP'ye göre 45 km civarında bir saf elektrikli sürüş menzili sunuyor bize. Rejeneratif frenleme desteği mevcut. Fren yaparken bu elde edilen kinetik enerjiyi elektrik olarak bataryaya yollayabiliyorsunuz. Bataryada AC şarj desteği mevcut. Yavaş yani yavaş diyebileceğimiz şarj 4 saatten kısa sürede tam doluma ulaştırılabiliyor. Yani güzel bir araç. Normal Ranger'daki birçok destek bunda da sunuluyor. Nedir bunlar? İşte hani bu aracı genel olarak işte nerede kullanırsın? Kamplarda kullanırsın veya işte ticari bir araç olarak inşaat sahalarında kullanırsın gibi. Evet. Yani şöyle Ranger'ın plug-in hibrit versiyonu içten yanmalı motorlara göre özellikle baktığımız zaman işte çekme kapasitesi ve yük taşıma kapasitesinde hiçbir eksiği yok. Hemen şöyle detaylara baktığımda 1 ton yük taşıma kapasitesi ve 3,5 tona kadar çekme kapasitesi olduğunu görüyorum ki zaten hani ne mevcut içten yanmalı motorlu versiyonlarla benzer değerler hatta aynı değerler olduğunu söylemek mümkün. Aynı olan sürdürülen bir diğer detay da bu kasada güç çıkışının, ekstra güç çıkışının bulunması ki bu araçlar plug-in bu kamyonetler biliyorsun ya işte böyle kamplarda ya da işte inşaat sahalarında çalışmalarda kullanılıyor ki ve hem kamptaki kamp ekipmanları hem de çalışmalarda inşaatlardaki bu alet edevat için onlara güç verilmesi için ekstra bu panel sunuluyor. Plug-in hibrit versiyonda da bu devam ediyor. Standart olarak 2.3 kW ama ekstra ücret karşılığında 3.45 kW'lık iki çıkışla toplamda 6.9 kW'a kadar bir böyle ekstra cihazlara güç vermek için panel bulunuyor. Dediğim gibi güzel performans yani performans tarafında tam böyle isteyenleri doyuracak bir araç olmuş Ranger. Tasarım olarak da zaten benim beğendiğim bir kamyonet, beğendiğim bir pick-up model. Artık elektrik tarafta da böyle bir versiyonu mevcut.
Ya ben şunu söyleyeyim bu arada. Yani alete şurada hatta bakın bir dakika şöyle birkaç fotoğraf daha var. İşte bu elektrikli versiyonu görüyoruz. Dediğin gibi yavaş da olduğunu unutmamak lazım. Senin gene demin bahsettiğin detay burada görünüyor. Stormtrak da ismi de çok da havalı. Tabii ağır yüke falan gelsin diyoruz. Yani 600 dediğin gibi şey torkuyla kaldıramayacağı yük olmadığını düşünüyorum. İç mekanı da oldukça güzel görünüyor aracın. Yani zaten aslında bir aşağı yukarı biliyoruz. Yani bilmediğimiz bir şey değil belki evet. Ama yine de hani bunları iyi tamamlamışlar diyelim. Fakat şunu söylemek istiyorum. Şurada hemen göstereyim. Karavan taşımak için herhangi bir şey çekmek isteyenler için en önemli şeylerden bir tanesi. Belki yerine göre 4 çeker ama daha da önemlisi tork meselesi olduğunu öğrendim. O yüzden hani böyle bir torkla ne kadar rahat çekebileceğini, ne kadar konforlu bir şekilde çekim yapabileceğini aslında söyleyelim. Notunu düşmüş olalım. Keyifli görünüyor gerçekten. Evet, hemen bir sonraki haberimize geçmek istiyorum. Yine bir başka aslında ne diyelim Çinli ama bir başka arazi aracı. Hemen elektrikli olduğunu zaten buradaki ön taraftan hemen anlıyorsun yani. Evet, bu söylediğin araba tasarımlarını değiştiren şeylerden bir tanesi. Elektrikli arabaların kattığı bu öndeki ızgaralardan kurtulmak belki. İşte havalandırma deliklerinden kurtulmak. Maxus'un bu sefer başka bir aracını görüyoruz. Evet. Yine var mıdır Türkiye'de yok mudur detayları senden öğrenelim.
Yani aslında Maxus dediğim gibi az önce zaten E-Deliver 5 modelini tanıttık. Türkiye fiyatını söyledik. Türkiye'de iki modeliyle beraber var olan ve ürün gamını arttıracak bir marka. Yavaş yavaş böyle yayılmaya başlayacak bir marka. Baktığımız zaman %100 elektrikli pick-up modelini de Türkiye pazarına getirecektir büyük ihtimalle. Neden? Çünkü bu araç da yine Avrupa'daki fuarda, ticari araç fuarında tanıtıldı ve Avrupa'ya yönelik bir elektrikli pick-up olduğu açıklandı. Ki özelliklerine de baktığımızda işte menzili atıyorum WLTP olarak değer olarak açıklandı. Buradan Avrupa'ya yönelik bir araç olduğunu anlıyoruz zaten. Türkiye'de de ben satışa sunulacağını düşünüyorum. Markanın bunu Türkiye'ye getireceğini düşünüyorum. Baktığımız zaman açıkçası heybetli bir araç olduğunu söylemek mümkün. Aslında böyle sanki bu Amerika pazarında satılan büyük Ford F-150 gibi kocaman kamyonetlere benzeyen bir tasarım var. Ki böyle hani genelde biliyorsun Amerika pazarında zaten çok meşhurdur F-150. Birçok marka da böyle pick-up tanıttığında ön tasarımında sanki bu modelden biraz esintiler taşıdığını görürsün. Yine Maxus'un bu modelinde de bu dikey farların yapısı, C-formlu gündüz aydınlatmaları biraz daha Ford F-150'ye atıfta bulunan detaylar, ondan biraz daha esinlenilmiş detaylar gibi görünüyor bence. Ben en azından öyle gördüm ilk bakışta araçla ilgili. Ama onun dışında işte ön tarafın tamamen kapalı panel şeklinde olması, burada kocaman bir Maxus yazısı olması, yine aslında burada Ford tarafından esinlenilen bir şey var gibi geliyor. Çünkü Ford'u biliyorsun pick-up'larının, kamyonetlerinin, böyle devasa araçların ön tarafında marka yazısını veya model yazısını kocaman bir şekilde, kocaman fontlarla karşımıza çıkarıyor. Maxus da aynı şekilde
Maxus
ilerliyor.
Maxus onlar da öyle yapmış.
Evet, aynen öyle. Maxus yapmışlar gerçekten. Onun dışında böyle köşeli tasarıma sahip heybetli bir araç olduğunu söylemek mümkün. Güzel bir tasarımı var ama tabii ki tasarım dışında teknik detaylar da önemli. Bu arada e-Terron 9 isimli bir model olduğunu söylemeden geçmeyelim. Doğuştan elektrikli bir platforma sahip Avrupa'nın ilk 4x4 seri üretim elektrikli pick-up modeli. Bu markanın kendi iddiası. Yine markanın, Maxus'un Çinli SAIC bünyesinde yer alan bir marka olduğunu söylemek lazım. Aslına baktığımızda MG'nin kardeş markası olarak düşünebiliriz Maxus'u. Tabii ki bunlar ticari araç üretiyorlar. Evet. 4x4 bir araç olduğunu söyleyebiliriz burada. Ön kaput bu arada oldukça kaslı görünüyor ve yüksek. Yani heybetli bir araç ve bu heybetli olmanın karşılığını veriyor. Çünkü markanın belirttiğine göre bu ön kaput elektrikli olarak açılıyor ve altında bir depolama alanı mevcut. Ama genelde bu depolama alanlarının çok büyük olmamasını bekleriz. Ama bu araçta tam 236 litrelik bir ön depolama bulunduğu söyleniyor ki hani bu gerçekten iyi bir değer. Ama baktığımızda çok da şaşırtmıyor. Neden? Çok yüksek ve geniş bir araç.
Evet.
O yüzden hani elektrik motorları da zaten aks üzerine entegre olduğu için burada tamamen boş bir alan yaratılıyor. Elektrikli araçların aslında en büyük avantajlarından bir tanesi bu depolama tarafında. Böyle 236 litrelik bir depolama alanı sunuluyor. Tabii ki arkada büyük bir kasa mevcut. Bu kasayı ortadaki midgate adı verilen bir parça var. Kasayla kabini ayıran. Bu otomatik olarak tek tuşla katlanabiliyor. Katlandığında bu kasaya koyduğunuz uzun bir nesneyi arka koltukları da katlayarak içeri doğru uzatabiliyorsunuz ki böyle yaptığınızda 2.7 metrelik uzunluğundaki nesneleri rahatlıkla bu kasada taşıyabiliyorsunuz. Bu da güzel bir detay. Aslında bu midgate, katlanan midgate olayını eski böyle yanılmıyorsam Chevrolet modellerinden de biliyoruz. Bu da günümüze kadar gelmiş bir özellik burada pick-up tarafında. Onun dışında 5.5 metre uzunluğa sahip. Karşılaştırmak gerekirse az önce konuştuğumuz Ford Ranger'dan 14 santim biraz daha uzun, büyük bir araç olduğunu söylemek mümkün kıyaslama açısından. En çok bilinen pick-up'lardan biri zaten biliyorsun Ranger.
Doğru.
Şöyle iç mekanına bakıyorum. Birazdan teknik detaylara da geçeceğim. İç mekanı açıkçası baktığım zaman 20'den fazla depolama alanı olduğunu söylüyor marka burada ki hani bir kamyonet, bir pick-up, sanki kocaman bir SUV'ye bakıyormuşsunuz gibi bir hissiyat var ama aynı zamanda bir otomobilin teknolojik özelliklerine ve konfor özelliklerine de yer verilmiş gibi görünüyor. Bu güzel pratiklik kullanımı, yani bir ticari aracın pratik kullanımıyla bir otomobilin teknolojileri, konforu birleştirilmiş gibi görünüyor iç mekanda. Benim hoşuma gitti açıkçası. Böyle iki kollu bir direksiyon mevcut. Arkasında dijital gösterge ve multimedya ekranını içine alan dijital bir kokpitimiz mevcut. Bolca depolama alanımız mevcut. Orta konsol gayet geniş ve büyük. Onun dışında en büyük özelliklerden bir tanesi öndeki koltukların tamamen yatırılabiliyor olması. Evet. Böylece hani bu kabinde 1.7 metreye kadar bir kamp yapma ihtiyacı duydunuz diyelim. 1.7 metreye kadar düz bir zemin, yaklaşık düz bir zemin oluşturularak burada belli bir derecede kamp yapabilmenize, konaklayabilmenize imkan sağlanıyor. Onun dışında hani binek otomobil konforu diyorum ya, burada sürücü koltuğu 8 yönlü elektrikli ayarlanabilir. Soğutma özelliği var, masaj fonksiyonu var, birçok fonksiyona yer verilmiş bir araç olduğunu da burada net bir şekilde ortaya koymak lazım. Onun dışında şöyle diğer özelliklerine bakıyorum, neler sunuluyor burada.
Bu arada ben de görselde göstermiş olayım. Evet, yani bu ön taraftaki işte bu kutuyu özellikle koymuşlar. Yani hani böyle büyük bir kutuyu koyabilirsin diyor. Bu dediğin gibi pek görmediğimiz bir konu. Tabi buradaki bahsettiğin şey önemli. Yani böyle bir aracı yani işte 4x4 bir jip gibi bir aracı ya da bir arazi aracının avantajını kullanmışlar. Kaputu çok yükseltmişler. Bu zaten bekleyeceğin, isteyeceğin de bir şey. Yani bunu kullanan kişi için de ideal görünüyor. O yüzden o avantajı ya da belki de o dezavantajı avantaja dönüştürmüşler. Burada derin bir alan koymuşlar, öyle görünüyor. Bir de senin söylediğin, yine arka tarafta az önce söylediğin şu alanı şurada göstermeye çalışıyorum. Şu alanı açarak böylece içeriye aslında daha büyük bir işte parçayı da koyabilir. Koltuklarına yattığını düşünürsen işte şöyle gösterelim. Bu koltukta yattığını düşünürsen eğer yani buraya her şeyi artık sok yani. Bu gerçekten bu aracın içerisinde bitiyor yani. Evet. Evet, evet, var mı başka bir detay, yoksa bir sonrakine de geçebilirim aslında. Bir sonraki kenara geçebilirim.
Hemen teknik detaylarından kısaca bahsedeceğim ve kapatacağım.
Tamam.
Performanslı ve güçlü bir araç olduğunu söylemek lazım. Zaten elektrik, iki tane elektrik motoru var. 4x4 sistem sunuyor bize. Toplamda 325 kW yani 436 beygir maksimum güç sunan bir sistemden bahsediyoruz. Araç 0-100 hızlanmasını 5.8 saniyede tamamlıyor. Yani hani bir büyük bir pick-up için 5.8 saniye oldukça iyi bir değer. Maksimum yük kapasitesi 620 kilogram bu arada ve çekme kapasitesi 3,5 ton. Yani Ranger'a göre biraz yük kapasitesi tarafında düşüş var ama çekme kapasitesi birebir aynı. 3,5 ton plug-in hibrit versiyonu, az önce konuştuğumuz plug-in hibrit versiyonu için. Bataryası oldukça büyük. 102 kWh'lik lityum demir fosfat batarya kullanılmış ve 430 km'ye kadar bir menzil sunuyor. Şarj tarafında 115 kW'a kadar DC hızlı şarj desteği mevcut. Bu güzel bir değer ama bataryamız biraz görece büyük olduğu için %20'den %80'e dolumu yaklaşık 40 dakika civarında sürüyor. Yani normal otomobillerdeki bataryalarda bunun 25-30 dakikalarda olduğunu düşünürsek böyle yaklaşık 10 dakika civarında bir artış mevcut. Bunlar da dikkat çeken teknik özellikleriydi. Güzel bir araç olmuş. Umarım ilerleyen süreçte Türkiye pazarında böyle uygun bir fiyatla, erişilebilir bir fiyatla görürüz diye kapatayım.
Çok güzel söyledin. Çok güzel söyledin. Üstüne hiçbir şey söylemek istemiyorum. Hemen bir sonraki habere geçmek istiyorum. Bakın ekranda. Türkiye'de görmek istediğim başka araçlardan bir tanesi. Neden görmek istiyorum? Çünkü biz hafif ticari araçları aslında bir nevi aileler içinde, ben de kullandığım için de söyleyeyim, bunun için kullanıyoruz. Fakat Avrupa'da ve Amerika'da aslında bu tip şu an ekrandaki araçlar gibi araçlar tam da bu sebeple kullanılıyor. Çünkü sürgülü kapılar işte aile araçları için uygun, geniş bagaj kapasitesi. Fakat Türkiye'de çok görmüyoruz. Görebilir miyiz? Evet. Sevgili Barış'a dönüyoruz. Buyursunlar.
Aslında neden göremeyelim? Çünkü karşımızda duran araç bir plug-in hibrit, yani şarj edilebilir hibrit sisteme sahip. Özellikle bu işte BYD'nin Türkiye yatırımı, Türkiye'de şarj edilebilir hibrit araç üretecek olması, Seal U modelini Türkiye'ye getirmesi, hala fiyat açıklamasını bekliyoruz bu arada. Fiyatları hala açıklanmadı. MG yeni HS modelini getirdi, plug-in hibritini. O fiyat açıkladı. BYD hala bu tarafta bir açıklama yapamadı. Ama dediğim gibi bu da plug-in hibrit bir araç olduğu için neden Türkiye'ye getirilmesin? Hazır böyle ÖTV tarafında teşvik olurken, bir ÖTV indirimi %30'a kadar düşürülmüşken Türkiye'ye gelebilir diye düşünüyorum. Ama ondan da önemlisi, Türkiye'de tercih edilebilir mi? O da ayrı bir durum. Çünkü MPV'ler biliyorsun Türkiye'de hani en azından ekonomik ölçekte çok tercih edilebilir modeller değil. Tabii ki önceden işte birçok MPV'nin Türkiye'de satıldığını gördük. Yollarda da bol bol hala o eski modelleri görebiliyoruz. Hemen şöyle baktığımız zaman...
Dediğin çok doğru, çok araya giriyorum. Dediğin tabii. Şöyle çok doğru. Fiyat olarak eğer hafif ticaretteki bir vergi avantajı olmazsa olmaz. Net. Yani çünkü evet. Sorun o. Evet.
Evet, yani %30'luk dilime girmezse hani fiyat olarak zaten...
Tabii ticari araçlarda %15 vergi. Dolayısıyla aynen, bunu dediğin anda hani... Bu araç niçin işte güvenlik ve diğer konular için sana çok avantaj sağlayacağından dolayı tercih edersin. %15 gene bir fark tercih ettirir insana. Ama daha da fazlası olursa o zaman sorun.
Evet, aynen öyle. Evet,
buyursun.
Bu arada büyük bir araca bakıyoruz. Yani baktığımız zaman zaten tasarım olarak da heybetli bir araç olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Bunun en büyük özelliklerinden bir tanesi plug-in hibrit araçlarda kullanılan genel böyle 18-20 kWh'lik bataryalar kullanılır ama bu araç tabii ki biraz daha büyük bir araç olduğundan dolayı 36.6 kWh'lik böyle görece büyük diyebileceğimiz bir batarya kullanılmış. Tabii ki BYD denince bataryanın lityum demir fosfat olduğunu söylemeye gerek bile yok aslında ama yine biz eklemiş olalım. Çin'de geçerli olan CLTC'ye göre 145 km'ye kadar bir saf elektrikli sürüş menzili sağladığı belirtilmiş. Yani Avrupa'daki ve bizde geçerli olan WLTP'ye göre baktığımızda 110-120 km civarında bir saf elektrikli sürüş menzili sunacaktır. Ama yine bu değer de şehir içi kullanımda oldukça iyi bir değer olduğunu söylemek lazım.
Yani şehir... Avcılara götür getir okul için.
Aynen öyle, aynen öyle. Yani bu araçların zaten olayı aslında o. Hani hem uzun yola git, benzinli motorun var, büyük bir yakıt depon var. Hiçbir menzilim biter mi, kalır mıyım? Şarj istasyonu çalışır mı? Şarj istasyonunda boş yer var mıdır? Sıkıntı olur mu? Endişesi olmadan hem uzun yola git gel rahatça, hem de şehir içinde kullanırken 100-110 kilometrelik saf elektrik sürüş menziliyle hem tasarruf et, yakıt kullanma, elektrik kullan, hem de böyle
müthiş.
Yani
müthiş. Çok bir güzel bir özet yani, bence. Şahane. Bravo. Evet, gerçekten böyle ya.
Ama işte bir taraftan baktığında da bu avantajları sunmanın yanında dezavantajları da var. Yani dezavantajı da şu aslında baktığın zaman. Saf içten yanmalı motorlarda bir benzinli motor var. Onun bakımları, onun herhangi bir masraf derdi. Elektrikli araçlarda elektrik motoru ve batarya var. Ama bu araçta hepsinin kombinasyonu var. İçten yanmalı motorun var. Onun için gerekli parçalar var. Onların ekstra maliyeti var. Hem elektrik motorun var, hem bataryan var. Ya bunların bakım ve çıkabilecek masrafları devreye aldığında aslında sorun ihtimali daha da artıyor. Hani bu araçların da böyle bir dezavantajı var. Bunu da belirtmeden geçmeyeyim yani.
Evet, ben de o yüzden şeyi merak ediyorum doğrusu. Bu Nissan'da hani her ikisi birden var ya. Yani sonra ne olacak konusu. O yüzden hani ikisinin de derdini serviste acaba yaşayacak mısın sorunu, büyük bir sorun gerçekten. Evet.
Evet tabii ki.
Soru yani işareti. Mutlaka... Sorun demeyeyim de soru işareti. Acaba öyle olur mu olmaz mı? Ne kadar olur? Ne kadar etkiler? Az önce konuştuğumuz gibi bunun dönüşü sana nasıl gelecek? O önemli konulardan bir tanesi.
Ama evet, markalar zaten genel olarak böyle hani yeni sistemlerini biliyorsun hep pohpohlarlar işte. Şöyle yakıt tasarrufu, böyle tasarruf, böyle işte kullanımdan az önce söylediğimiz gibi %85 tasarruf, ama hani genel olarak işte şeylerden hep kaçınırlar. Ya sen bunu kullandın, 10 yıl sonra batarya değişecek veya işte bataryaya hücre değişimi olacak. Ne kadar, maliyeti ne kadar? Bu araç plug-in hibrit. Ne kadar sürede bir bakım masrafı var? Bir sorun olursa nelerle karşılaşılacak? Hani bunları genel olarak açıklamıyorlar. Bunlar hep böyle soru işareti olarak kalıyor. Bütün markalar bunu yapıyor diyebiliriz aşağı yukarı. Niyeyse.
Evet.
Biz modele geri dönelim. Aslında peki, bu sorunları böyle pardon, geride bırakarak. bu batarya görece büyük olduğu için 331 kilogram ağırlığa sahip. Araç 2650 kilogram. Yani yaklaşık aracın ağırlığının %10-12'sini bu batarya tek başına oluşturuyor diyebiliriz. Böyle de bir detay var. Bu yakıt tüketimi, ortalama yakıt tüketimi 6.5 litre olarak verilmiş. Yani böylesine büyük bir araç için 6.5 litre birleşik yakıt tüketimi iyi bir değer. Bu değer yakalanabilirse tabii ki şehir içi kullanımda büyük ihtimalle yakalanacaktır. Burada içten yanmalı motor 154 beygir güç üretiyor ve bu arada tam olarak belli değil. Hani motorun tam olarak hangi motor kullanıldığı belli değil ama 154, Çin'deki yerel kaynaklara göre 154 beygirlik bir motor kullanıldığı belirtiliyor ve bu motor genel olarak 200 kW'lık bir elektrik motoruyla kombine ediliyor bu sistemlerde. Bu araçta da büyük ihtimalle bu sistemi görüyor oluruz.
Çok güzel. Evet. Araç dediğim gibi şık. Fazla bir şey söylemek istemiyorum. BYD'nin bir başka modeline hemen geçmek istiyorum. Fazla bekletmeden. Bu da karavan mı yapacaklar bunu? Ne yapacaklar?
bu da aslında baktığımız zaman yine ticari araç fuarında tanıtılmış bir araç ve Avrupa pazarına yönelik bir panel van diyebiliriz. Elektrikli hafif ticari araç. Burada BYD'nin sadece, yani BYD zaten sadece otomobil üreten değil, koskoca otobüsler üreten, kamyonlar üreten bir marka. Bravo. Uzun yıllardır bunu yapan bir marka ama artık Avrupa'da hafif ticari araç tarafında da üreticileri zorlayacak gibi görünüyor. Burada ticari araç fuarında tanıtıldığı bu modelden aslında bunun sinyallerini vermeye başlıyor yavaş yavaş. Biliyorsun otomobil tarafında Avrupalı üreticileri ne kadar korkuttuklarını her zaman konuşuyoruz zaten. Evet. Ticari araç tarafında da sizi rahat bırakmayacağız diye sinyaller veriyorlar. Farklı bir tasarımı var. Değişik böyle yatık bir ön camı var. Yani biraz ben şeye benzettim. Tabii ki tam birebir benzemiyor ama özellikle UPS kargonun işte belli araçları olurdu ya. Ön camı böyle dümdüz yatık olurdu. Biraz ona benzettim ama onların tabii böyle burun kısmı olurdu. Bunda burun da yok.
Doğru, o da yok.
Dümdüz bir şekilde geliyor. Tabii ki %100 elektrikli bir araçtan bahsediyoruz. Çok güzel tasarlanmış. Tam böyle kargo şirketleri için tasarlanmış. Neden böyle diyorum? Zaten uzun bir gövdesi var. Arka tarafta kargo bölümünde dik bir şekilde, hiçbir şekilde eğilmeye gerek kalmadan işte kargoları alırken, dağıtırken sürücü rahat rahat burada hareket edebilsin diye böyle bir tasarıma yer vermişler. Güzel de bir araç olmuş. İki farklı versiyonu var. 3,5 tonluk ve 4,25 tonluk. Bunlardan tercih yapabilir firmalar. Bunlar 3,5 tonluk model 6 metre uzunluğa sahip. 4,25 tonluk modelde 7 metre uzunluğa sahip. Bunlar da uzunlukları. Baktığımız zaman 17,9 metreküp kargo hacmine sahip olduğunu görüyoruz bu büyük versiyonun ve 1450 kilogramlık yük taşıma kapasitesi sunuyor. İsmi de E-Vali olarak şey yapmış. Hani Türkiye bu diller arasında farklı anlamlara gelebiliyor ya, biz de vali olarak Türkiye'ye gelse ilginç de bir böyle esprili kesinlikle bir ismi olur açıkçası. Hani sende ne model var? Vali var.
Ben vali var. Yani net olarak böyle olacak kesin. %100 doğru söylüyorsun.
Evet, böyle espriler de yapılabilir. Dönecek. Hemen kısaca teknik detaylarından bahsedeyim. Yine B7 olduğu için lityum demir fosfat bir bataryadan bahsediyoruz. 81 kilowatt saatlik bir kapasitesi var. WLTP'ye göre 220-250 kilometre aralığında bir menzil sunuyor. Hani az önce demiştim ya, genelde bu ticari araçlarda düşük menziller görüyoruz 200-250 kilometre aralığında. Evet, hani bahsettiğim tam da buydu. Bunda da 250 kilometreye kadar bir maksimum menzil görüyoruz. Dilsiz hızlı şarj desteği mevcut. 30 dakika içerisinde %10'dan %80'e ulaşabiliyor batarya. O yüzden hani en azından bu şehir içi operasyonlarda rahatlıkla. Zaten bir kargo şirketinin yaptığı hani şehir içinde maksimum menzil 250 kilometreyi geçmez yani diye düşünüyorum gün içinde. O yüzden
kesinlikle.
Hani öğlene kadar bir şeyini yap, dağıtımını yap, gel yarım saat şarj et, öğleden sonra da bir dağıtım yap gibi düşünürsek hani 250 kilometre zaten çokça yeterli olacaktır bu araç için. Bu tarz böyle B7'de evet, yavaş yavaş hafif ticari araç tarafında da geliyorum diyor Avrupa'ya.
Geliyor gidiyor. Bence yani bayağı da şu 3,5 ton olan, 4,5 ton olan galiba zannediyorum. İnanılmaz görünüyor gerçekten. Tank gibi. Hani bayağı banka aracı olarak bunu net kullanırsın. Yani bütün bankanın işte 5 bankanın parasını ya da işte neyse yani hepsini taşırım ben bunda der gibi hali var. Çok şık gerçekten. Bir de böyle fütüristik bir görünüm var. Elektrikli araçlar sağ olsun diyelim yine. Ve tabii doldurma kapasitesi
biraz
bence önemli.
Biraz otobüs gibi yapmışlar ya.
Bu ayakta doldurabilecek olman eğilmeden falan. Bunlar tabii kıymetli konular diyorum. Ve hemen bu sefer son haberimiz olarak da bakalım bu neymiş? Bu şık araç da neyin nesi diyerekten soruyoruz.
Aslında işte Türkiye pazarını ilgilendiren en büyük haberlerden bir tanesi bu hafta. Bunu da sona bıraktık. Yani aslında bilerek bırakmadık ama sona bırakmış gibi olduk bilerek böyle hani. Genelde böyle taktik yaparlar ya,
evet,
en güzel haberi
haber
sona bırakıp izlensin
şeklinde.
Ama biz zaten böyle hani haber şeylerini bölme olarak koyduğumuz için herkes direkt buna tıklayıp izleyebilir. Biz
evet,
o şekilde ilerliyoruz. MG, az önce bahsettiğim B7'nin haberinde bahsettiğim MG'nin plug-in hibrit SUV modeli yenilendi. Türkiye'de satışa sunuldu. B7'den önce fiyatı belli oldu ve daha da önemlisi bu yenilenen ÖTV matrahları kapsamında, ÖTV yüzdeleri kapsamında %30'luk ÖTV dilimine giriyor. Ama tabii ki ne var? BYD biliyorsun Türkiye'de yatırım yaptı, ek vergiden muaf olacak ama MG tarafında öyle bir şey yok. Fiyatında %40'lık ilave gümrük vergisi de var ve bu fiyat 2 milyon 90 bin TL olarak açıklandı Türkiye'de. Yani yine baktığımız zaman 2 milyon 90. Üzerinde.
Böyle baktığımızda görüyoruz. Evet, şık da bir araç. Türkiye'de görmek tabii ki güzel. Bence iyi bir yenileme oldu böyle baktığında. Hani bunun ihtiyacı vardı MG'nin. Yani elektrikli araç olarak pek görünmüyordu. Yine tabii güzel detaylar var ama en önemli şey senin söylediğin fiyattı. Ne kadar olduğunu tekrar alalım ve programımızı bu haftalık da kapatalım derim ben. Ne dersin?
Evet. Hemen çok kısa bahsedeceğim teknik tamam özelliklerinden ve kapatacağım. Zaten uzadı programda. 2 milyon 90 bin TL'lik fiyatımız var. Aslında daha önce konuşulan Link & Co'da konuşmuştuk ya plug-in'i bir
evet
modeli. Birebir neredeyse aynı fiyatla gelmiş. Yani burada rekabet, Çinli rekabeti özellikle bol bol göreceğiz gibi görünüyor. Bu aracın en büyük özelliklerinden bir tanesi çok daha eskisine göre modern bir tasarıma, şık bir tasarıma geçiş yapmış olması. 145 beygirlik 1.5 litrelik turbo benzinli motora sahip olması. Yani benzin motor tarafında da turbo desteğimiz mevcut. Toplamda bir de 185 beygirlik elektromotoru birbirine kombine ediyor ve güzel bir güç. Yani toplamda 339 beygirlik maksimum güç ortaya çıkıyor. 6.9 saniyede 0-100 hızlanmasını tamamlayan bir modelden bahsediyoruz.
Çok iyi.
Tabii ki 21.4 kWh'lik bir bataryamız var. 55 litrelik yakıt depomuz var. Toplamda 1000 kilometre civarında bir menzil sunuyor. Saf elektrikli sürüş menzili ise 100 kilometrenin biraz üzerinde olarak açıklanmış. Yani biz bunu ortalama 100 kilometre olarak alabiliriz ki oldukça iyi bir değer olduğunu söylemek lazım. Yani güzel bir otomobil. Keşke biraz daha uygun fiyata gelseydi en azından bu %30'luk dilim de devreye girdiğinde. Ama dediğim gibi ek vergi var fiyatında. Evet. Ne yazık ki böyle bu araçlarda 2 milyonun üzerinde bir fiyat göreceğiz. Bakalım BYD'yi merakla bekliyoruz diyelim artık.
BYD konusunda bir sonraki hafta elimizde bazı başka bilgiler olabilir. Heyecan verici gelişmeler olabilir veya evet. Hani ya acaba öyleymiş diyeceğimiz gelişmeler olabilir. İzlemede kalın diyoruz hem Çin tarafıyla ilgili. Tok tarafında güncellemeye yakın olduğumuz konusunda bazı bilgiler var. Herkesin beklediği, Tok kullanıcıların beklediği o büyük güncelleme çok yakın olduğu söyleniyor. Onunla ilgili herhalde zannediyorum yakında bir haber alırız diye tahmin ediyorum. Haftaya daha büyük haberlerle, daha güzel haberlerle, daha güzel demeyeyim yanlış olur. Daha fazla haberle yine karşınızda olacağız deyip sözü sevgili Barış'a bırakıyorum her hafta olduğu gibi.
Evet, ben de yine klasik kapanışımızı yapayım. Lütfen Oto Gündem serisini izliyorsanız, beğeniyorsanız veya ilk defa izleyip beğendiyseniz öncelikle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, bu videoyu sevdiklerinizle paylaşmayı, videoyu beğenmeyi ve sadece emoji de olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.